Demos Araştırma Derneği, Türkiye'de ve dünyada barış ve uzlaşma, geçiş dönemi adaleti, toplumsal hafıza ve çatışma dönüşümü alanlarında ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
Demos'tan seslerden herkese merhaba, ben Atiye. Demos'un halihazırda çalışmalar yürüttüğü çatışma ve barış, insan hakları, hafıza, geçmişte yüzleşme gibi alanları kapsayan podcastleriyle 2022 yılında da sizlerleyiz. Bu yılın ilk podcastinde bugün derin yoksulluk alanından bir konuğumuz var. Hacer Fogo, kendisiyle yoksulluğun çok boyutlu halini tartışmaya açan derin yoksulluk alanının çalışmalarını ve yoksulluğun yol açtığı insan hakları ihlallerini barış çerçevesinde, barış hakkı çerçevesinde konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun.
Şöyle bir giriş yapayım. Derin yoksulluk ağı olarak yoksulluğu çok boyutlu bir çerçevede kişilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerinin yanında ekonomik, sosyal, politik ve kültürel haklarına ulaşımlarının da engellendiği bir olgu olarak ele alıyorsunuz. Bu kapsamda yoksulluğu yol açtığı insan hakları ihlalleri çerçevesinde düşündüğümüzde neler söyleyebiliriz?
Şöyle sizin de söylediğiniz gibi aslında yoksulluğun klasik tanımları var, işte mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk gibi. Ama bütün bu yoksulluk çeşitlerine ya da kronik yoksulluk ya da işte şimdi çalışan yoksulluğu tartışıyoruz. Bütün bu yoksulluğa çok boyutlu yoksullukla bakıyoruz aslında. Aslında sadece bu bizim bakışımız değil, aslında dünya böyle bakmaya başladı ve çözümü de yoksulluğu azaltmayı da bu çerçevede bakıyor. Tam da sizin söylediğiniz gibi, yani yoksulluk sadece gelirden ibaret değil. Yoksulluk aynı zamanda bir insanın konuşamaması özgürlüğü, ifade özgürlüğü ya da ne bileyim herhangi bir mesleki örgüte üye olamaması, güvencesiz çalışması, sendikasız çalışması, demokratik haklara erişememesi de aynı zamanda yoksulluk. Yani bir hane içerisinde yaptığımız araştırmalarda aynı zamanda bu tür yoksulluğa da bakıyoruz. Çünkü aslında her biri birbiriyle bağlantılı. Neden? Yani bir kağıt toplayıcının eğer iş güvencesi yoksa, bir mesleki örgüte üye değilse, sendikası yoksa, bu aynı zamanda işte onun daha aşırı yoksul olarak çalışmasına ya da o hayatı öyle devam ettirmesine ya da çocuğunun işte pandemi gibi dönemlerde birdenbire kapanmayla birlikte çocuğun aynı zamanda internete erişememesini de getiren sonuçta bir şey. Yani güvencesiz olması ya da ne bileyim işte İstanbul Valiliği'nin birdenbire kağıt toplayıcılarının sokakta çıkmasını yasaklaması, bir sendikası ya da bir mesleki örgütü olsaydı hani bu kadar bu derece birdenbire herhalde yasaklamak olmazdı diye söyleyeceğim. Biz hem pandemi döneminde çalıştık ailelerde, hem de şu anda çalışmaya devam ediyoruz ama şeyden bahsetmek istiyorum. Yani pandemi döneminde başlayan yoksulluğun açlığa evrilmesi, şu anda da gıda fiyatlarının artması, ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte maalesef yokluk ve yoksulluk iyice derinleşmeye başladı diyebilirim bugünden baktığımız zaman. Çünkü şu anda ailelerin hemen hemen hepsi evsizlik tehlikesiyle karşı karşıya. Çünkü kira fiyatları çok arttı. Gıda fiyatları çok arttığı için yani beslenmede inanılmaz büyük sorunlar oluyor. Yani işte biliyorsunuz bu yetersiz beslenme sorunu çok fazla. Yani neredeyse hemen hemen bir evde bu nedenden kaynaklı bir bodur çocuğa, gelişim bozukluğu olan bir çocuğa ben mesela saha ziyaretlerinde rastlıyorum. Arkadaşlarım da öyle. Tabii ki bu yetersiz beslenme aynı zamanda çocuğun öğrenme güçlüğüne de neden olan bir faktör. İşte son araştırmalarda ortaya çıkan ön beynin gelişmediğine de etkileyen bir faktör. Aynı zamanda işte söylediğim gibi gelişim bozukluğu, bodurluk ya da tek tip beslenmeyle ortaya çıkan obezite gibi hastalıklara neden oluyor. Yani bu yüzden tam da yoksulluk insan hakları ihlalidir diyoruz. Şimdi bu programa girmeden önce tam ayrıntısını bilmesem de okuduğum bir haber. Dört tane göçmenin tekstil atölyesinde yanarak ölmesi örneğin. Yine detaylarını bilmemekle birlikte patronun kapatması, yani onları oraya kitlemesi. Yani inanılmaz bir şey, inanılmaz insan hakları ihlali hepsi yani. Ama bunun tek nedeni yokluk, yoksulluk. Yani o kadar çok muhtaç, tırnak içinde ihtiyaç duyuyor ve ona bağlı yaşıyor ki yani adam şuursuz bir biçimde insanlar şeyi kapatabiliyor üzerine ve bir yangının çıkmasına neden olduğunda da insanlar orada ölüyor. Buna benzer çok ihlal var. Yani çocuk işçilerde özellikle görüyorum. Yani şu anda bu son işte 2021-2022 öğretim yarı döneminde 160 bin çocuğun okula geri dönmemesi ve bunun nedeninin de gerçekten bu ekonomik kriz nedeniyle bu çocukların birçoğu çalışmaya başladı. Benim sahada da gördüğüm ve bu çocuklar herhangi bir işte ne iş olursa yani seçeneksiz herhangi bir işte çalışmaya başlıyorlar. Çocukların işte çalışma mecburiyeti hissi oradaki iş yerindeki çalıştıkları yerdeki insanların da bazen tabii herkes için değil tabii ki kötü muamele etmelerine neden oluyor. Hı hı. Bu da aynı zamanda insan hakları ihlali diyeyim. Size bırakayım sözü.
Aslında evet birçok boyutuyla yoksulluğun da farklı açılarını ele almış oldunuz. Ben de şuradan devam edeyim. Aslında bir takım veriler de var buna ilişkin. Yani barış hakkı ve barış çerçevesini düşündüğümüz zaman yoksulluğu.
Evet.
Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporlarına göre sadece silahlanma ve savaş için harcanan para bütün dünyada 2 trilyon doları buluyor. Ve bu miktar sürekli artıyor. Bu arada sayılar sadece az gelişmiş ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin de bütçelerindeki önemli bir payı silahlanmaya ayırdığını gösteriyor. Yani yine Stockholm Barış Araştırmaları'nın daha önceki araştırmalarına göre ise silahlanmaya ayrılan paranın küçük bir miktarı ile tüm dünyanın beslenme, barınma, sağlık ve eğitim sorunları 10 yılda kalmadan çözülebilir. Bu bence çok çarpıcı. Bununla birlikte de yoksulluğu düşündüğümüzde, yoksulluk koşullarında işte kişilerin yeterli beslenme, içme suyuna, temel hijyen ve güvenlik koşullarına, eğitime, psikososyal ihtiyaçlara erişiminin engellenmesi sebebiyle en temel yaşam haklarından birinin ve gelişim haklarını ihlal eden bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda peki barış ve yoksulluk arasındaki ilişkiye dair neler söyleyebilirsiniz?
Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in 2030 hedefi var, sürdürülebilirlik hedefleri var. Ve şu anda Birleşmiş Milletler şöyle söylüyor, diyor ki yani biz 2030'daki öngördüğümüz işte açlığın, yoksulluğun azalması gibi hedefleri şu anda ekonomik krizle birlikte bu hedefleri gerçekleştirmek mümkün değil. Yani bunu hem pandemi sonrası artan gıda krizi, ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte artık onlarda da hani yoksulluğun artmasıyla birlikte hani bu hedeflerimizden biz hani geriye doğru adım atıyoruz diyor. Şimdi böyle bir ortamda aslında bizim ve Birleşmiş Milletler'in de dahil olduğu, uluslararası kuruluşların da dahil olduğu bir dönemde herkesin, bütün dünyanın açlığa ve yoksulluğa kilitlenmesi gerekiyor. Silaha değil tabii ki. Yani mesela son veriler yine BM özel raportörünün, aşırı yoksulluk özel raportörünün 2021 Ekim ayındaki açıkladığı raporda yoksulluk içinde yaşayan bireylerin yaşam beklentisinin orta gelirlilerden 10,5 yıl daha kısa olduğunu söylüyor. Yine iklim kriziyle birlikte 2030-2050 arasında yaklaşık 250 bin ekstra ölüm bulacak ve bunun da ishal, ısı, stres ve kırılgan gruplar nedeniyle, o yani yine yoksulların öleceğini belirten rakamlar var. Hı hı. Ayrıca dünyada 1 milyar insan yetersiz sanitasyona, 1 milyar insan yetersiz konuta sahip ve 788 milyon en az bir kişinin beslenme yetersizliği çektiği hanelerde yaşıyor. Şimdi bütün bunları aynı zamanda siz de verdiniz. Bütün bunları söylemem nedeni gerçekten oturup yani silahların satılması, bir takım insanların bundan kar etmesi ama bir taraftan da yoksulluğun derinleşmesi. Yemen'de işte milyon, yani binlerce çocuğun açlıkla mücadele etmesini tartışmıyoruz ve bütün bu silah yatırımını durdurup, yani böyle bir dünya var, iklim krizi gibi önümüzde bir sorun var. Bu krizle birlikte daha fazla artacak yoksulluk, açlık, susuzluk gibi bir durum var ve o silahlar ne işe yarayacak yani? Hı hı. Yani şu anda oturup bizim hep beraber gerçekten hem bir barışı düşünmemiz lazım, bir de en önemli şey işte bizim şu anda biraz önce verdiğim örnekte Suriyeli göçmenlerin yanarak ölmesi, bir tekstil atölyesinde sadece kendi hayatlarını idame ettirmek için bu koşullarda insanlar yaşamaya çalışıyorlar ve sonuçları da böyle oluyor. Yani bütün bunların nedeni de işte savaş, bir nedeni de savaş, yani açlığın, yoksulluğun, sefaletin, insan hakları ihlalinin. Ve zaten Birleşmiş Milletler'in insan hakları evrensel bildirgesinde yoksulluk, yoksulluğa karşı maddesinin eklenmesinin en önemli nedeni 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Holokost'ta ve insanların yoksullaşmasıyla birlikte yapılmış bir şey. İnsan hakları evrensel bildirgesi yine savaş sonrası. O yüzden barıştan başka çaremiz yok. Yoksa önümüzdeki dönemler, yani bütün dünya açısından korkunç bir tablo bekliyor aslında hepimizi.
Derin yoksulluk ağı olarak sahada birçok çalışma yürütüyorsunuz. Birçok insanla temas kuruyorsunuz. Birçok aileye ulaşıyorsunuz. Bu sizin ve işte var olan ağınızın da ciddi bir birikime ve tecrübeye sahip olduğunu gösteriyor ki bu tecrübeleri de paylaşıyorsunuz birçok kurumla, kuruluşla. Peki bundan da yola çıkarak gördüğünüz, yaşadığınız tecrübeler ve işte somut durumlardan yola çıkarak barış hakkını işte silahsızlanma ile yoksullukla mücadelede nasıl düşünmek gerekiyor? Hangi yöntemleri geliştirmek gerekiyor?
Yani bir kere şunu söyleyebilirim. Yani şu anda en azından benim kişisel olarak gördüğüm şey yoksulluğun daha fazla konuşuluyor olması. Yani bunun en önemli nedeni zaten krizin artması, pandemi sonrası ekonomik krizin artması. Aslında görünmeyen bir durumun görünür hale gelmesi. Ama tam da böyle, yani ben mesela işte sivil toplum örgütleriyle de zaman zaman bir araya geliyorum. Bireysel olarak bu alanda çalışan insanlarla da bir araya geliyorum. Yoksulluğun çok boyutlu halini bence yeni yeni tartışmaya başladık Türkiye'de. Çünkü mesela yani çocuk yoksulluğu alanında çalışan, kadın yoksulluğu alanında çalışan, çalışan yoksulluk alanında çalışan ya da LGBT artı bireylerin yoksulluğuyla ilgili çalışan bütün herkesin, bütün kurumların bir kere hani bu meseleye çok boyutlu bakması gerekiyor. Yani sadece gelir üzerinden değil, aynı zamanda yalnız yaşayan bir yoksul bir kadının şiddet gördüğü zaman hemen ulaşabileceği bir kurum var mı? Yoksa neden? Ya da okuma yazma oranının düşük olması aynı zamanda onun bir takım kurumlara ulaşmasına engel oluyor mu? Neden? Gibi soruları hem kadın alanında çalışan insanların daha farklı bakması ve daha fazla çalışması gerekiyor. Mesela kadın yoksulluğu konusunda, çocuk yoksulluğu konusunda çalışan arkadaşlarımızın aynı zamanda yetersiz beslenmeyle çocuğun işte öğrenme güçlüğü çekmesi ve bunun nedenle okulla beslenme programlarının olup olmaması, bu meseleye de biraz böyle bakmak, tartışmak gerekiyor. O anlamda bizim böyle biraz önümüzde yol olduğunu düşünüyorum. Yani bu bakışın biraz daha geliştirilmesi gerektiğini, bu bakışla birlikte yerel yönetimleri harekete geçirmek, kamu kurumlarını harekete geçirmek gerektiğini, çalışan mesela çocuklar konusunda pandemide gördük ki LGBT artı bireylerin yoksullukla ilgili raporlarında inanılmaz şeyler yaşadıklarını gördük. O yüzden yaşlı yoksulluğunun işte 65 artı evde kalla birlikte çözülmediğini, aslında orada güvencesiz olan yaşlıların neredeyse açlıkla baş başa kaldığını, bütün bunları yeniden tartışıp konuşup yeniden projeler üretip ve çok boyutlu yoksulluk bakışıyla projeler üretmemiz gerekiyor. Ve tabii ki yoksul olmama hakkını aslında konuşuyor olabilecek duruma gelmemiz gerekiyor. Belki temel geliri tartışmamız gerekiyor ama bütün bunların yanında barış tartışmadan zaten olmaz yani. Yani savaş zaten ölüm, yoksulluk, sefalet demektir yani.
Aslında bir de şuradan devam etmek istiyorum. İşte insan hakları, barış hakkı çerçevesinde yoksulluğu biraz konuştuk ama az önce biraz değindiniz. Kadın yoksulluğu da çok önemli ve çok boyutlu bir sorun aslında. Evet. Bu anlamda işte kadınlar yoksulluğu farklı biçimlerde, farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda yaşıyorlar. Bu evet. İlişkin belki gözlemlediğiniz bazı şeyleri aktarabilirsiniz, neler söyleyebilirsiniz ya da kadın yoksulluğuna dair. Yani kadın yoksulluğunun ayırt edici özellikleri neler?
Kadın yoksulluğu ilk kez Amerika'da kullanılmış 1978 yılında.
Bir tekrar eder misiniz ya telefonunuz?
Kadın yoksulluğu kavramı ilk kez Amerika'da kullanılmış 1978 yılında Diana Perse tarafında. Yani biz kadın yoksulluğunu neden ayrıca ele almak gerekiyor? Çünkü bizim yaptığımız, yani Mesela pandemi döneminde yaptığımız araştırmalarda da gördük. Mesela çocukların gıdaya erişememesi gibi. Mesela %74 bebek bezi ve mamaya erişememesinin bu çocuğun çocukla birlikte aslında anneyi de psikolojik olarak yani hem fiziken hem ruhen çökerten bir durum. Ve o evde gıdaya erişilemediği zaman bütün bu meseleleri halleden de aslında kadın, halletmeye çalışan. Bu konuyla ilgili günlük stratejiler oluşturan, geliştiren, işte kaymakamlık kapılarına giden, yerel yönetimlerin işte kapılarına giden, orada kötü muameleye uğrasa bile geri dönen hepsi kadınlar. Aynı zamanda eğer siz hem yoksul hem de işte o evde şiddet gören bir insansanız o evi hemen böyle terk etmeniz mümkün değil. Yani ben böyle kadınlar tanıyorum ve yıllarca o evlerde oturmak zorunda kalan ve bunun en büyük nedeni ekonomik problemler. Gidecek yerlerinin olmaması ya da okuma yazma bilmedikleri için hemen kolayca erişim sağlayamamaları bu kurumlara ya da o kurumlara ulaştıkları zaman yoksulluğun getirdiği nedenlerden dolayı yani o özgüven eksikliği, utanç gibi nedenlerden dolayı oralarda o kurumlarda kendilerini yabancı hissetmeleri. Örneğin pandemi döneminde inanılmaz boyutta kendilerinin işte psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını söyleyen kadınlar ama hiçbiri neredeyse psikoloğa gidemedi çünkü bu neredeyse işte lüks bir ihtiyaç haline geldi. Ya da işte hane içerisinde 103 hane üzerinde yapılan araştırmada %82 kadının en temel ihtiyaç olan pede ulaşamaması gibi.
Ya çok öyle. Önemli aktarımlarda bulundunuz. Öncelikle çok teşekkür ederim.
Bu en son Birleşmiş Milletler Kadın Birimi UNDP'nin yayınladığı bir raporda 47 milyon kadın ve çocuğu 2021 yıl içerisinde aşırı yoksulluğa sürüklendi. Onu da ekleyelim isterim. Buyurun.
Çok teşekkür ederim. Çok değerli aktarımlarda bulundunuz. Son olarak belki eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir temelli bir şey varsa onu alabilirim.
Yani son olarak söyleyeceğim. Barış olmadan olmaz. Savaş zaten yoksulluk, açlık ve sefalet demektir. Ve biz bunu şu anda gözlerimizle zaten görüyoruz. Yani Afganlara baktığımız zaman görüyoruz. Suriyeli arkadaşlarımıza baktığımız zaman görüyoruz. O yüzden en önemli şey tabii ki barış. Bütün bunların yanı sıra yoksulluğa da çok boyutlu bakmamız gerekiyor. Yani bir hane içerisindeki herkesin yoksulluğuna ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Oradaki kadının yoksulluğuna, çocuğun yoksulluğuna, yaşlının yoksulluğuna ya da engelli bir bireyin yoksulluğuna. Bu bakışla ancak yoksulluğun azaltılacağını düşünüyorum. Tabii ki bir de mutlaka yapılacak projelerde yoksullar söz sahibi olmalı diyorum. Teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün Demos'tan Sesler'de derin yoksulluk ağından Hacer Pogo'yu konuk ettik. 2022 yılının ilk podcastinde yoksulluk ve insan hakları, yoksulluk ve barış hakkı konularını konuştuk. Umarım siz dinleyicilerimiz için güzel bir yayın akışı olmuştur diyerek podcastimizi sonlandırıyoruz. Hepinize keyifli günler.
Hakkımızda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Demos'tan Sesler'e üye olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.